Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri. Bu hafta yine bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Fatih Çiçek yine önemli soruları ve önemli konuları konuşmak üzere. Gimres Genel Sekreteri, Gıda Mühendisi Hayrettin İşbilir ile birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta marshmallowlu ürünler üzerine konuştuk ve onun içerisinde de geçen bir ibare vardı. Sığır jelatini ibaresi. Hocam direkt konuya giriyorum ama sığır jelatini geçtiğimiz haftadan kalan bir konuydu. Bu konuyu biraz detaylandıralım istiyorum, biraz açalım istiyorum. Yani jelatin olarak açalım. Sığır jelatini mi, domuz jelatini mi? Yani bunun ayrımını nasıl yapabiliriz, biz yapabilir miyiz? Jelatin dediğimizde biz ne anlamamız gerekiyor? Biraz geçtiğimiz haftada şunu konuşmuştuk aslında. Jelatin vücuda faydalı bir madde. Lakin
Olmazsa olmaz zaten.
olmazsa olmaz bir madde. Lakin sorusunu sizden
Evet.
açalım artık.
Lakin soru işareti.
Evet.
Şimdi öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Jelatin ve jelatinin bir başka hali de şekli de kolajen dediğimiz gıda, ürün yani kimyasal yapı diyelim. Vücudumuz için zaten olmazsa olmazdır yani.
Evet.
Vücudumuzun her yerinde bulunan bağ doku diye geçen dokunun temelinde kolajen vardır. Kaslarımızı kemiklerimize bağlayan, diz kapağımızı dizimize bağlayan, orada durmasını sağlayan o yapışkan madde kolajendir, jelatindir. Hatta biz bunları etli kemik kaynattığımızda evlerimizde veya kemikli et yerken elimize böyle yapışır. Yapış
Evet.
yapış olur. O yapışan maddedir işte kolajen, jelatin. Yapışkandır zaten kendisi. Hatta yine kemik suyu kaynattığımızda üstünde böyle bir jölemsi yapı olur, donar. O jölemsi yapıdır jelatin, kolajen. Yani hayvansal bir katkıdır. Jelatin ya da kolajen kelimesini duyduğunuzda mutlaka bir hayvan var demektir. Bitkisel jelatin diye bir tabir yanlış bir tabirdir.
Ama böyle son
Şimdi
zamanlarda buna benzer şeyler duymaya
var
başladık.
söyleyeceğim. Bitkisel jelatine alternatif bir takım katkılar olabilir. Bitkisel et, bitkisel kuyruk yağı yani olmaz yani. Ya bitkisel jelatin demek, bitkisel et demek gibi bir şey olmaz.
O zaman isimlendirme mi yanlış
Yanlış.
diyebiliriz?
Bitkisel jelatin demek aslında jelatin gibi davranan, jelatin gibi yapışkan olan, jelatin gibi işimizi görebilecek veya buna yakın bitkisel ya da mikrobiyal ya da hayvansal olmayan bir alternatif ürün demektir. Yoksa bitkisel jelatin tabiri yanlış bir tabirdir. Galatı meşhurdur yani bu. Şimdi biz jelatini maalesef ülkemiz olarak son 10 yıldır aşağı yukarı üretmeye başladık. 10 yıl öncesinde yoktu bizim memleketimizde üretim aşağı yukarı. Yani
Yurt dışından geliyordu.
tamamı ithaldi. Tamamı ithaldi. Son 10 yıldır büyüyen bir trendle bir tane firma başladı, iki tane firma, üç tane firma derken bugün 4-5 tane firma Türkiye ihtiyacımızın %40-50-60 diyeyim. Yani değişiyor rakamlar. Sene sene değişir. Ama yarısına yakınını kendimiz üretir, karşılar duruma geldi Türkiye olarak. Aslında bu yarısını üretiyoruz manasına gelmiyor. İhracatımız da olduğu için yarısı iç piyasadan karşılanıyor. Yoksa tamamı da karşılanabilir aslında. Tamamını karşılayacak bir üretimimiz var aslında bizim yani. Ama ihracatlar var. Yurt dışına satışlar var.
Aslında bu konuyla alakalı Osmanlı zamanında ihracatları planlayan bir sistem var. Yurt içerisinde ihtiyaç varsa yurt içine ihtiyacın rakamı belirleniyor ya da kilogramı belirleniyor
Aynen öyle.
adeti. Bu karşılandığı müddetçe bunun üzerine bir üretim yapılacak olursa o ihraç ediliyor Osmanlı zamanında. Keşke
Kesinlikle.
şu anda da böyle bir durum olmuş olsa.
Aynen yani çok kısa bir parantez hani yurt dışına satma konusu aslında şöyle ihtiyacımızı karşıladıktan sonra kalan dedin ya kalmasın abi. O kadar üretime izin vermeyelim. Başka bir ihtiyaca yönlendirelim insanları. Yani ben aslında biraz ihracatlar konusunda biraz farklı bir kafadayım yani. Yani devletin üreticilere izin verme ya. İhtiyacımızın fazlasına ha ne zaman izin ver? Abi her taraftan kendi kendimize yettik. Artık kendi kendimize yetmediğimiz bir konu kalmadı. O zaman izin ver. Ama kendi kendimize yeter durumla bir sürü yerde açlık çekiyorken ve bunları üretebilecek durumdayken
Çok güzel.
yani evet ben bu konuda biraz farklı kanaatlere
Bu
sahibim.
konu ihracatla alakalı konunun da biraz önümüzdeki birkaç programda içerisine girelim aslında. Bu önemli bir
Evet,
mevzu. Çünkü
olabilir.
burada bahsedeceğimiz mevzular biraz daha hangi ürünlerin üretilmesiyle, ahatisesiyle alakalı bir mevzu olacağı için
Evet.
o konuya öyle girelim istiyorum.
İnşallah, tamam.
Şimdi jelatindeki bizim sorunumuz ne?
Sorunumuz şu. Şimdi jelatin iki tane kaynaktan elde ediliyor çoğunlukla. Hayvan derilerinden ya da kemiklerinden. Çoğunluk deridir ama kemik değildir. Çünkü kemikten elde edilen jelatinin davranışıyla sertlik, yumuşaklık, elastikiyet vesaireleriyle deriden elde edilen aynı değildir. Kemikten elde edilen biraz daha kırılgandır. Zaten adı üstünde hani kemik, deri. Nasıl? Birisi daha yumuşak, soft, birisi daha sert.
Evet.
O yüzden bu davranışlar buna da sirayet eder. Kemik menşeli jelatinler daha kırılgan. Ama deri menşeliler daha elastiktir. Dünyadaki jelatin üretiminin %70'i, yerliye daha girmedim, %70'e yakınlığı bir rakamı domuz kaynaklıdır. Aşağı yukarı. %30-40 civarı sığırdır. Bunun sebebi de şudur aslında. Hani özellikle domuzu, hani hep diyorlar ya hocam neden her şey domuzdan çıkıyor? Neden her şey domuz? Tamam, domuz çok feasible bir hayvan. Gerçekten Cenab-ı Hakk'ın özel yaratığı gibi hani bakıyor bazı üreticiler. Çünkü çok feasible. Her şeyinden bir şey çıkıyor. Yani Müslüman olmayan bir tüccar çok rahat domuz ticaretine girmesini anlayışla karşılayabiliyorum ben yani.
Çünkü yağı da bol.
Yağı her var, şeyi derisi bol. Var. Yani bir örnek vereyim mi? Eski zamanlarda ayakkabının ucundaki o oval yeri dikmek için domuzların şu sırt kısımlarından bir 7-8 tane, 8-10 tane kıl çıkar, sert kıl. Onları kullanırlarmış. İğne yerine. Çünkü iğne hem yamulacak ama kırılmayacak. Demirde böyle bir şey yok. Çelikte de böyle bir şey yok. Yani domuz hakikaten özel bir yaratık. Ben o yüzden hani Cenab-ı Hakk'ın değişik vasıflarla vasıflandırmasıyla beraber haram kılmasını çok iyi anlayabiliyorum yani. Hani haramlar caziptir ama yapmaman lazımdır. Domuz da gerçekten çok cazip.
Burada itaat tarafıyla ele alacak olursak, hani ben bunu cazip, evet, cezbedar bir şekilde kılıyorum size. Evet. Cazip bir şekilde kılıyorum
yarattım.
Ama yarattım ama bunu da yasaklıyorum.
Yasaklıyorum, haram. Alternatif araçtır. Zaten bu değil midir yani? Biz hep yani nefsimize yapma oğlum, dur oğlum, işte cennette oğlum işte gibisinden ya da kızım neyse telkinatlarla dünyadaki bu cazibedarlara dur demekle mükellef değil miyiz zaten yani,
evet,
değil mi?
Evet.
Dolayısıyla domuz böyle cazip bir hayvan. Gerçekten gayrimüslimlerin ya da bu konuda hassasiyetsiz insanların diyelim, Müslüman belkidir ama domuz ticaretine girmesi, domuz işine girmesi, bunun imalatına girmesini gayet mantıksal çerçevede anlayabiliyorum.
Böyle deyince ben %70'den daha fazla da kafamda orantılayabiliyorum
fazla,
aslında.
Hatta domuzun ilk meşhur olma hadisesi de şöyledir. Biliyorsun bizim Türk milletinde kale yapmak gibi bir şey yoktur yani. Genelde hep Avrupa'da, Bizans'ta, Roma'da vardır bu kale,
evet,
içine sığınmalar. Biraz korkaklığın göstergesi gibi yorumlanabilir belki bunlar. Hani biz genelde göğü kendimize yorgan yapmışız yani. Hani dolayısıyla kale içlerinde atık bertarafı lazım. Atıklar var. İnsan atıkları var. Bitkisel atıklar var, hayvansal atıklar var. Bir atıklar var yani atık. Bugünkü kanalizasyon gibi ya da atık bertaraf gibi, geri dönüşümler gibi. Bu atıkları nasıl bertaraf ederiz? Araştırınca bakmışlar ki domuz cam hariç her şeyi yiyebiliyor. Demişler ki biz bu domuzları alalım, atıklarımızla bunları atalım. Bu hayvanlar bunları bertaraf etsinler, yesinler. Kale içlerindeki Bizans, Roma gibi imparatorluklar, kale içlerindeki şehrin atıklarını bertarafta, geri dönüşümde kullanmak için bu hayvanı keşfediyorlar. İlk keşif böyle tarihte.
Çok ilginç.
Sonra bakmışlar ki bu da iyi büyüyor, iyi yetişiyor, iyi et bağlıyor. Biz de bunu yiyelim demişler. Yani tabii şimdi sen ne yemiş oldun o başka bir konu. Yani o onu yedi, sen bunu yedin. Dolayısıyla iş karıştı gitti orada ama. Ya dolayısıyla ilk keşif buradan çıkıyor. Gerçekten çok hızlı üreyen, çok hızlı büyüyen, bir doğuma 15 kadar yavru veren, 5 aylık gebe süresi vardır. Gebeleme hamilelik süresi 5 aydır. Bir inek gibi bir sene değildir. Koyun gibidir aynı. Koyunda da 5 aydır gebe kalma süresi. Dolayısıyla senede 2 defa gebe kalabiliyorlar. Ve bir yavrulamada da 10-15 tane yavru verdiğini, bunun cam hariç her şeyi yediğini, özel bir yemle beslenmesi lazım gelmediğini, çok hızlı büyüdüğünü, kesim ağırlığına 6-8-10 ayda gelebildiğini düşününce hiçbir hayvan bununla kıyaslanmayacak şekilde cazip bir şey var.
Yani çok üretim için çok feasible bir.
Evet. Dolayısıyla hayvan. Bugün Avrupa'da çoğunlukla domuz tüketmek, domuzun çokça tüketilmesinin temel sebebi budur. Diğerine göre daha cazip, feasible bir hayvandır. Şimdi dolayısıyla çok tüketilen bir hayvan olunca bunun kemikleri çok, derisi çok, kılı çok, atıkları çok. Şimdi bir de kapitalizmin faydalı taraflarından bir tanesi de şudur diyebilirim belki. Hani bu teknolojilerin diyelim, kapitalizm demeyelim de. Teknolojilerin atıklar nasıl değerlendirilebilir? Evet. Atıklardan nasıl bir şey üretebiliriz? Aslında güzel bir mantık. İsrafı da önleyen mantık.
Aynen. Geçtiğimiz programda bunu peynir altı suyu tozu gibi.
Gibi. İşte şeker fabrikalarının atığı, maya fabrikalarının ham maddesidir falan filan. Dolayısıyla bütün atıkları nasıl değerlendirebiliriz diye bakınca da evet bu kemikler, deriler, dışkılar. Bugün biyogaz tesislerinde dışkılar kullanılıyor mesela.
Evet.
Yani gibi. İşte bu hayvanların kesildikten sonra deri ve kemiklerinin neden daha fazla kısmını domuz teşkil ediyor sorusuna cevaplama çalışıyorum aslında ben.
Evet.
Domuz çok tüketiliyor hocam. Bugün İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da, Danimarka'da, Avrupa'nın değişik yerlerinde, Çin'de domuz inanılmaz yani feasible ya, bir hayvan
teknolojiyle yani. Teknolojiyle domuzu şimdi birleştirince evet. Domuz günümüzün imtihanı olduğunu kesinlikle. Çok net gösteriyor.
Net.
Yani.
Eskiden tarlamıza giren domuz artık midemize giriyor.
Evet.
Bunu evet yurt dışından gelen katkılar besliyor bu durumu vesaire ayrı bir konu. Dolayısıyla yurt dışındaki jelatin üreticilerinin %70 kaynak olarak domuz kemik ve derilerini kullanmasının mantığı bu. Çoğunlukla domuz çok kullanılıyor. Sığır da kullanılıyor. Ama sığır jelatini deyince atladığımız ve kaçırdığımız ve yıllarca bize gol atılan nokta şurası. Bu sığırı kim kesti? Sığır deyince helal zannediyoruz. Evet. Tamam da bu sığırı Johnny keserse, Hans keserse, Mike keserse ve biz bu Johnny'nin, Hans'ın, Mike'ın ehli kitap olup olmadığını teyit edemiyorsak, evet ehli kitabın kestikleri yenir. Ama bugün Avrupa'nın bütün bölgelerine baktığında ateizm oranı %40, 50, 60, 70'lere çıktı. Dolayısıyla her Johnny'ler, her Mike'lar ehli kitap değil hocam.
Ehli kitaptan kastımız ne tam olarak?
Gerçek bir Hristiyan, gerçek bir Musevi, Yahudi.
Ya bu teslis inancıyla...
Teslis inancı Efendimiz zamanında vardı ama bu kadar yaygın değildi.
Dolayısıyla biz ehli kitabı teslis inancıyla bağdaştırabilir miyiz?
Hayır, bağdaştırılamaz. Bağdaştırılamaz. Yani dolayısıyla ben Hristiyanım diyen adama, ben hatta onu geçtim bak şuradan yaklaşalım konuya. Ben Müslümanım diyor adam. Kadere inanmıyorum diyor. Ne ya, oldu?
Evet.
Bu şimdi Müslüman mı kaldı? Bunu kestiği yedin mi peki? Adı ne? Abdullah. Şimdi Abdullah'ın kestiği de yenmiyor burada işte. Dolayısıyla sen Abdullah'ın kadere iman rükünlerinden, işte iman rükünlerinden bir tanesi olan kadere imanla ilgili, cennet cehenneme imanla ilgili, haşire imanla ilgili bir kılçık varsa kafada, bu adam zaten Müslüman değil ki. Müslümanlıkta yani imanda şöyle bir durum yoktur hocam. %90 imanım var, %10 yok. Ben %48 imanım var. Böyle bir iman yoktur. İman ya vardır ya yoktur. Tecezzi ve inkısama uğrayamaz. İman bir bütündür. İman olduktan sonra ancak kaliteli hale getirilebilir. Geliştirilebilir. Yoksa %50 iman falan diye yoktur. Aynı bu durum gibi sen bir Johnny'nin, bir Hans'ın, bir gayrimüslimin ateist olmadığını yani bu kadar oranlar yüksekken gerçek bir Hristiyan olduğunu teyit etmen için gideceksin kiliseye. Papaz efendiyi bulacaksın. Bu Johnny sohbetlere geliyor mu diyeceksin? Bunun itikadı sağlam mı diyeceksin? Bir sürü soru sorman lazım. Çünkü bunun analizi yok.
Yani sizin kasap eğitimlerinde, tavuklardaki kasap eğitimlerinin aynısını bu Hristiyanlara da uygulamak gerekiyor
kesinlikle.
Ki ancak bu şekilde bu iş.
Daha fazlasını. Çünkü bizim kasapların %90'ı Müslüman ve mümindir. Eksik de olsa, fasık da olsa.
Evet.
Ateist bir kasap çok az denk geldim ben. Ya da
tabii
komünist
yani,
bir kasap.
Günahkar da olsa günahkar ama Müslüman inançlıdır. Yani mümin.
Evet. Yani bu kasaba kesim yaptırmayın dediğimiz az kasaplar oldu hayatımızda. Ama bugün gayrimüslimleri incelesek %60, 70, 80'ini belki Hristiyan kısmını diyorum ben. Belki çoğunu eleyeceğiz. Çünkü Hristiyan'ın diyor ama belki ciddi arızaları var.
Dolayısıyla ehli kitap konusu ehli kitap direkt devre dışı kalıyor aslında.
Evet. O yüzden yurt dışı jelatinler zaten şu anda çöp durumda. Bunu söyleyebilirim. Gelelim yerli jelatinlere.
Evet.
Şimdi yerli jelatinlerde bir çözüm oldu gibi zannediliyor. Biz de uzun zamandır işin içindeyiz ve üzerindeyiz. Birçok firmayla görüşme halinde denetimler yaptık ettik, sertifika veremedik. Yurt dışındaki sığır jelatinlerine göre kesinlikle daha güvenli. Onu çok net söyleyebilirim. Çünkü yurt dışında sığırların gayrimüslimler tarafından kesilme ihtimaliyle ülkemizde usule uygun kesilmeme ihtimalini değerlendirdiğimizde evet ülkemiz daha güvenli.
Evet.
Yani bütün mezbahaları, ülkemizdeki kesimleri ele aldığımızda yani %5-10 diyebilirim. Belki usulsüz kesimler diyebilirim yani. Hani
domuzla alakalı da yine daha güvenli.
Domuzla alakalı daha güvenli. Hı-hı. Domuz derisi girişi var biliyorum. Hı-hı. Türkiye'ye domuz derisi yasal olmayan yollarla giriyor. Domuz derisi bir şekilde.
Çok ilginç.
Ama bu ne kadar tabakhanelere sirayet ediyor, ne kadar bu atıklar gidiyor bilemiyorum. O konuda bir yorum yapmak istemiyorum. Ama domuz derisi giriyor Türkiye'ye.
Ayakkabılarda vesaire.
Giriyor evet. Hatta yasal olmayan yollarla da girebiliyor. Yani bugün Karadeniz tarafından, işte Trakya tarafından yasal olmayan yollarla bir takım şeyler olabiliyor. O yüzden bu da ama bu da az. Yani yurt dışındaki bir domuzla ülkemizdeki domuz ihtimalini evet aynı kategoride değerlendirmeyelim. Ama bizim Türkiye'deki kesimler de dahil olmak üzere tek tek mezbahadan çıkan derilerin tabakhane veya deri toplayıcılarına gelmesi, bu tabakhaneler deri toplayıcılarından tabaklanması, tabaklanma esnasında Nasıl yapılıyor jelatin? Şimdi derinin kalıba giriyor. Ceket ya da çanta olacak kısımları, değerli kısımları alınıyor. Kenardan ıskartalar çıkıyor. Boyun, ayak bölgelerinden küçük küçük parçalar çıkıyor. Bu birinci jelatin için kullanılan ham madde. İkincisi, yatay düşünelim. Dana derisi, manda derisi çok kalındır.
Evet.
Direkt kullanamazsın. Bunu ikiye ya da üçe yararlar. Yatay keserler.
Yatay keserler.
Yatay keserler. Şimdi burası cilt kısmı. Burası etin olduğu kısım. Cilt kısmı değerli kısmı. Bunu alırlar, ceket, çanta, ayakkabı yaparlar. Alt kısmında ise ya bir parça ya da iki parça süvet deri çıkar. Süvet deriyi bilirsiniz.
Evet.
O süvet deri cildin olmadığı yerdir işte. Şimdi bu süvet
deri... Üsttekinin bir altındaki deri.
Altı, evet. Yardıkları zaman yarma deri derler bunlara. O altta çıkan deri, süvet deri, şimdi çanta, ceket yapılır ama bakımı zordur, boyanması zordur. O yüzden sektörde az tercih edilir. O yüzden bunun çoğunluğu jelatine gider. Jelatin fabrikalarının iki tane ham maddesi vardır derilerden. Ya ıskartalar kenarlardan ya da süvet deri, yarma derinin alt kısmı. Dolayısıyla bunlar alınır, mezbahadan hayvan kesildi, deri çıktı, deri toplama merkezlerine geldi, bekletildi, tuzlandı. Orada her taraftan geliyor deri toplama merkezlerine bir sürü mezbahadan. Oradan tabakhaneye gitti. Tabakhaneye de birçok yerden geliyor deri toplama merkezleri. Dolayısıyla Türkiye'nin belki %70-80 her tarafına temas edebiliyorsun buradan. Buradan da bu ıskartalar ya da yarma deriler gitti jelatin fabrikalarına. Yani bir jelatin fabrikasına belki Türkiye'deki mezbahanın %50-60-70-80'inden değişik sayılarda, değişik rakamlarda deriler gelebiliyor. Biz de istiyoruz ki izleyebildiğimiz, kesimini müşahede edebildiğimiz, kesimlerini denetleyebildiğimiz yerlerden gelirse belge verebiliriz.
Dolayısıyla böyle bir kısıtlamaya tabi tutmak istiyorsunuz.
Biz diyoruz ki ancak mezbahalar kaç tane mezbaha? Sen toplamda işte 200 tane mezbahaydan sana mal geliyor. Biz bunun hepsini şu anda belgelemedik. Gelsinler, belgeleyelim. Ondan sonra yapalım. Ya da üretiminde ayrı bir hat kur. Ayrı bir proses hattı olsun. Biz sertifikalı yerlerden gelen derileri bir şekilde izlenebilir hale getirelim. Parti bazlı sertifika verelim. Bütün üretimine sertifika veremiyoruz. Ama helal kaynaklardan geldiğini bildiğimiz derilerden çıkan ıskartalar ya da yarma derilerle özel, parsiyel, parti bazlı bir sertifikalama yapabiliriz dedik. Ama şimdiye kadar bu çözümü ortaya koyabilen olmadı. O yüzden izlenebilirlik yapamadığımız için biz şimdiye kadar jelatinlere sertifika vermedik. O yüzden jelatin gördüğümüz yerde yerli mi ithal mi bilmiyoruz. Yerliyse evet tehlike daha az ama %100 içimiz rahat değil. Kesim usulüyle ilgili bir sorun var mı? Bunu bilemiyoruz. Bunlara bir takım belgeler veriliyor ama izlenebilirlik yapılmadan veriliyor işte. Bunu söylemeye çalışıyoruz. İzlenebilirlik yaparak veren yok.
Yıllar önce bir hikayem var aslında. Çok büyük bir firmaya ziyarete gitmiştik. Yine GİMDES'in başkanıyla birlikte ziyaret ettiğimizi hatırlıyorum. Hüseyin Kamil Büyüközer hocamızla birlikte. O büyük, yani neredeyse en büyük firma denilebilecek nitelikte o firmanın sahibiyle görüştüğümüzde firmanın sahibine hocamız kullandığınız, yaptığınız ürünlerdeki, geçen haftaki ürünlerden bir tanesi gibi yaptığınız ürünlerde jelatin var içerisinde. Bu jelatinin helal olup olmadığını biliyor musunuz sorusuna ben helal sertifikası jelatin almıyorum ki diye bir cevap vermişti.
Evet.
Peki nereden geliyor? Sanırım Brezilya'dan geliyor ama hepsinin helal sertifikası var. Biz helal sertifikası var. Jelatin almayız şeklinde bir cevap verdi. Sonrasında hocamız tabii ki hani bunu biz helal sertifikasını bizim vermemiz gerekiyor, bizim denetlememiz gerekiyor noktasında biraz daha baskılı bir konuşma yapınca mesele orada zaten kopmuştu. Ondan sonra devam edilmedi. O Türkiye'nin belki de en güçlü üreticilerinden bir tanesi olan o firmaydı.
Meyve suyu
bu anlamda
muydu?
Çikolata sektörüydü.
Evet.
Dolayısıyla burada helal sertifika konusu tamamen paraya odaklı bir noktası olduğunu
maalesef
gösteriyor aslında.
Yani, evet, dünyada maalesef yani öyle. Bir de yurt dışında şöyle bir handikap var. Şimdi diyorlar ki analizle biz bunu işte çözebiliyoruz diyorlar. Analizle domuz mu dana mı bakıyorlar. İşte domuz çıkmayınca dana diyorlar veya da sığır diyorlar. Ama daha 3-5 yıl kadar zaman diliminde biz bunu çözebildik dediler. Daha eski zamanlarda bu çözülemiyordu. Neydi? Şuydu. Şimdi yüksek ısıl işlemlere tabi tutulduğu zaman bir ham madde DNA molekülleri yapısal değişikliğe uğruyor. 60-65 derecede denatürasyon, 105 dereceden sonra da koagülasyon dediğimiz parçalanmaya uğruyor. Yani dolayısıyla 105 dereceden sonra DNA molekülleri parçalandıktan sonra sen artık DNA bulamıyorsun. Ama analiz nasıl yapılıyor? DNA ile yapılıyor. Sen bir hayvansal bir katkının hangi hayvana ait olduğunu bulabilmen için DNA'sını saflaştırabilmen lazım. DNA'sını saflaştıracaksın. Elinde domuz DNA'sı var. Kıyaslayarak bu domuz DNA'sı diyeceksin. Ya da sığırsa sığır DNA. Peki DNA yok. Parçalanmış. 140-160 dereceleri buluyor jelatin prosesinde. Dolayısıyla biz daha önce bunu yaptık. Domuz DNA'sını aldık. Domuz analizine gönderdik. Negatif
ama
çıktı.
Ama istihaleye uğramayacak kadar az bir şeye tabi tutulmuş. Lakin DNA'sında oynama olmuş ve domuz tespit edemeyecek kadar da çok bir dönüşüme uğramış bir üründen bahsediyoruz şimdi, değil mi?
Evet, yani domuz jelatinini aldın. Jelatin 160 dereceden geçti proseste. Jelatin, hayvansal jelatin. Domuz analizi yapıyorsun, çıkmıyor. Negatif çıkınca sığır diyorlar. Biz dedik ki sığıra da baktıralım. Sığır baktırdık, sığır da negatif çıktı. Ne bu, maymun mu, porsuk mu, ne yani bu? Hangi hayvan bu?
Evet.
Dolayısıyla yani DNA molekülleri sarmal yapıdadır. Bu sarmal yapı 65 derecede dümdüz olur. Hala bulabilirsin. Ama 105 derece geçerse adenin, timin, guanin, sitozinler parçalanır. Alır başını gider. Sen DNA saflaştıramayacağın için ilgili ham maddenin hangi hayvana ait olduğunu bulamazsın. Bugün bulabiliyoruz diyorlar. Teyit etmedim. Bunu da teyit edeceğiz. Yapacağız. İşin üzerindeyiz yani. Bir denk gelirse inşallah. Bunu da teyidini yapmak istiyorum bir Ar-Ge ile. Ama daha düne kadar, 3-5 sene öncesine kadar zaten bulamıyorlardı. Dolayısıyla yurt dışından gelen jelatinlerden domuz analizi yaparak negatif çıktığında sığır diyerek içeri soktular. Bizi kandırdılar hocam. Yani domuzları da sığır dediler, sığırlara da sığır dediler. Hadi diyorum domuz olmadığını farz et. Sığır zaten leş.
Evet.
Yani ya domuz yedin ya leş yedin. İki ihtimal var. Başka ihtimal yok.
Ve leşin analizi de yok.
Yok. Yok ya, nasıl bir besmelesini bul hadi. Dolayısıyla ben diyorum ki jelatinli gıdalardan, geçen hafta bahsettiğimiz o sarı paket, işte çikolata kaplı arada marshmallow köpük şeker olan gıda. Sonra işte üç harflerin ismini kullanarak yaptıkları bir takım işte bisküvili şeyler falan filan. Dolayısıyla yani ben diyorum ki mesela meşhur olan bir tane kek vardı. Aralarında yine beyazlar vardı. Mesela.
Evet.
Bakın bunlardan 100 kilogram yemiş bir insan. Yaklaşık 7 kilo ile 10 kilo arası domuz yemiştir. Hesap çıkartıyorum ya. Çünkü içindeki reçeteyi biliyorum. Yani bu kekin, bu çikolata kaplı bisküvi, marshmallow'un içindeki jelatin miktarını biliyorum az çok. Bu jelatindeki de domuz miktarı, dana miktarı belli. Diyorum ki bunlardan 100 kilo yiyen bir insan 7-10 kilo civarında domuz, 2-3 kilo civarında da leş yemiştir. İthal jelatinse.
Biz bunu marshmallowlu
tarzdaki ürünler.
Bir de direkt yumuşak şeker olan.
Yumuşak şeker, marshmallowlu ürünlerden bahsediyorum. 100 kilogram yemiş bir insan ki bugün kim yemedi ki bunu? Yani ben 80 yaşındaki amcalara soruyorum, yedim mi, yemez miyim diyor ya.
Bu bizim bütün yani, hareketlerimize, hal evet. ve bakışımıza sirayet edecek kadar kötü bir durum.
Bizim en çok domuz yediğimiz gıda jelatindir hocam.
Çok o yüzden jelatin gördüğümüz yerden çok jelatin, ciddi anlamda kaçalım.
Evet, yerli jelatinler, yerli üretimler biraz bu konuda bizi domuzdan kurtardılar. Evet. Ama hala leşten kurtarabilmiş değiller. Çünkü Türkiye'deki kesimlerin tamamına İslami usulle kesilmiştir gibi bakmak ütopik bir nazar. Olmaz. Evet, %90'ına bakabiliriz. %95'ine de bakabiliriz. Ama hala kesim usulleri geziyoruz, görüyoruz. Binlerce kasaba eğittik. Adam hayvanla güreşiyor resmen yani. Hani yani itikat yok, bozuk. Denk geliyor böyle insanlar.
Besmele... Yani jelatin aslında programımızın sonuna geldiğimiz için çok ciddi anlamda o soruyu sormak da zor geliyor bana şimdi. Jelatinin yerine ikame bir ürün bulamaz mıyız ki?
Var. Hemen söyleyebilirim. Agar agar, pektin, zamk dediğimiz bazı maddeler. Bunlar bir parça bunun yerine geçebiliyor ama tam geçemez. Yani bunun kadar etkili değiller. Etkiliden kastım yani yumuşaklık bunun kadar değil, elastikiyet bunun kadar değil. Agar agarla yapıyorsun, görüntü aynı ama birinde sakız gibi çiğneyebileceğin, hoşuna giden bir yapı var. Diğerinde çat kesiliyor mesela. Biraz hoşuna gitmiyor mesela bunu alıştığın için mesela gibi. Dolayısıyla evet, pektin, agar agar, işte keçi boynuzu zamkı, Arap zamkı, kısantan gam, rama gam gibi bir takım gamlar diyelim daha doğrusu. Bunlar çözülebiliyor ama birebir jelatinin verdiği davranışı bize tam veremiyorlar.
Yine vaktimiz bir dakikamız falan varken şu bitkisel jelatin konusu.
Bitkisel jelatin bunlar işte.
Bunlar mı?
Bunlar evet.
Ha.
Yani bitkisel jelatin dediği şey jelatine alternatif. Mesela pektin. Elma kabuklarından, portakal kabuklarından çıkar. Yine yapışkandır. Kıvam vericidir. Karagenan vardır. Hı hı. Biz sertifika vermeyiz. Karagenan da yine bitkiseldir. Yosundan elde edilir. Ama kanserojen olduğu için, bu çalışmalar olduğu için biz vermiyoruz. Ama jelatini alternatif bir şeydir. Bitkisel bir ham maddedir. Agar agar. Agar agarların da çoğu yosun kaynaklıdır. Kimyasal olarak elde edilebiliyor mu tam bilmiyorum. Ona bakmak lazım. Agar agar da birebir yine jelatini alternatif bitkisel bir ham maddedir. Çoğunluk yosun diye biliyorum. Gamların da birçoğu yine bitkisel kaynaklılardır. Hı hı. Keçi boynuzu zamkı dediğimiz şey. Keçi boynuzu çekirdeklerinden üretiliyor mesela. Keçi boynuzu zamkı. O da yapışkan bir şeydir. Dondurmacılara falan söyleriz, tavsiye ederiz mesela kullanabilirler. Hı hı. Yani bitkisel jelatin denilen şey bitkisel jelatine alternatiftir. O da bunlardır.
O zaman programı şöyle bir niyaz ile kapatmak istiyorum. Bütün jelatin içerisinde barındıran bütün ürünleri eğer hakikaten helal noktasını bulamıyorsak muhakkak bu anlamda bunun alternatifi olacak, ikamesi olacak başka ürünlerle Müslüman üreticilerin değiştirmesini hakikaten buradan bir niyaz şeklinde.
Kesinlikle. Ben hatta yerli üreticilerden de bizim sertifika sistemine uyabilecek bir dirayeti göstermelerini temenni ediyorum. Ve tüketicilerden de ricam jelatin içeren bütün gıdalardan, içerme ihtimali olan bütün gıdalardan uzak dursunlar. Çünkü ithal ya da yerli jelatin ibaresini dahi içerikten okuyamazlar. Hı-hı. Belki de ithal jelatindir. İthal jelatin zaten inanılmaz tehlikeli. Bol bol domuz yenilebilecek, sığır olsa leş yenilebilecek bir ham maddedir. Jelatinden uzak durmak lazım.
Allah razı olsun hocam. Efendim bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.